Ayrım 5.
Sayfa 78. Aylarca herkese normal doğum yapacağını söyleyip durdu ama 10 dakika sancı çekince dayanamayıp "Çabuk bana ilaç ver, seni koca şişko inek" diye bağırmaya başladı. Çay faslı kabus gibiydi. Bir tanesi 4 haftalık bir bebek sahibi olmak üzere bir oda dolusu anne ve ben. Sarah Deliz'le "Canım çok şeker değil mi?" diye şakıdı. Sonra da "Akbar nasıl geçti?" diye sordu sinsice. 2 dakikada yapılan testlerin neden bu kadar büyütüldüğünü anlamıyorum. Bu akbar 2 dakikada yapmaları gereken bir test. 2 yıl önceki bir akşam yemeğinde Magda Harry'nin akbardan 10 aldığını söyleyerek bir güzel kasılmış ama rezil olmuştu. Çünkü diğer misafirlerden biri hemşireydi ve akbar testinde en yüksek puanın 9 olduğunu söylemişti. Buna rağmen akıllanmayan Magda bu sefer de oğlunun tuvalet alışkanlığı edinmekte bir deha olduğunu iddia ederek diğer annelerin kendi çocukları ve başkalarınınkilerle metiyeler düzmesine yol açtı. Ve naylon katmanlı bezlerle sımsıkı sarmalanıp emniyet altına alınması gereken 2 yaşındaki çocuklar etrafta minicik donlarıyla dolaşmaya başladılar. Ben varmadan 10 dakika önce halının üzerinde 3 parça kaka görülmüş, bu bokları kimin sıçtığına dair İlk başta kulağa komik gelen ama aslında korkunç çekişmeli bir tartışma başlamıştı. Tartışmayı çocukların donlarının indirilip popolarının kontrol edilmesi izledi. Arkasından da hazır donlar indirilmişken erkek çocukların ve tabii ki babalarının çüklerinin yarıştırılması geldi. Yapılacak bir şey yok. Bu tamamen kalıtımsal. Kozmo'nun bu konuda bir problemi yok değil mi? Gürültüden beynim çatlayacak zannettim. Sonunda izin isteyerek evime gitmek üzere olay yerinden ayrıldım. Tabii bekar olduğum için kendimi kutlamayı da unutmadan. 6 Mart Pazartesi, 11.00, ofis. Kendimi tamamen bitmiş, tükenmiş hissediyorum. Dün gece elimde vodka tonik kadehim, sardunya kokulu sıcak suyla dolu küvetime uzanmıştım ki kapı çalındı. Açmaya gittim ve gelenin gözyaşları içindeki annem olduğunu gördüm. Mutfakta dört dönerek daha da yüksek sesle ağlamaya başlayan annem, konuşmak istemediğini söyleyince sorununun ne olduğuna dair bir fikir yürütmem oldukça uzun zaman aldı ve sonunda babamın, Julio'nun ve vergi memurunun ona olan aşklarının bittiğini ve o bitmez tükenmez cazibesinin kağıttan yapılmış bir evin bir anda yıkılması gibi aniden yok olduğunu düşündüm. Ama işin aslı öyle değildi. Annemin tek sorunu istediği her şeye sahip olma sendromuydu. Ruhsal çöküntüsüne gösterdiğim ilginin artık azalmaya başladığını hissettiği anda "Kendimi yaz boyunca saz çalan Ağustos böceği gibi hissediyorum" dedi. "Şimdi hayatımın kışına yaşıyorum ve bu günler için kenara koyduğum hiçbir şey yok." Ona kendisi için deli olan 3 münasip erkeğin, evin yarısının ve her ay alacağı paranın hiçbir şey demek olmadığını hatırlatmayı düşündüm ama dilimi tuttum. "Kariyer istiyorum" dedi. Bu noktada beynimin iğrenç bir bölümü harekete geçti ve ukalaca bir mutluluk hissettim çünkü benim kariyerim vardı. Yani en azından bir işim. Bir sevgilim olmasa da ben koca bir yığın dolusu ot veya sinek ve Ağustos böceği gibi hayvanlar, kış aylarında her ne yerse ondan biriktiren bir Ağustos böceğiyim. Sonunda annemi gardırobumun yanına götürerek giysilerimi inceleyip aşağılamasına ve bana neden Jagger ve Country Caswell's'tan alışveriş yapmam gerektiğini anlatmasına izin verdim ve onu biraz olsun avutmayı başardım. Sonuç öyle başarılıydı ve annem formunu öyle güzel yakaladı ki Julio'yu arayıp dışarıda bir şeyler içmek için buluşmaya ikna etmeyi bile becerdi. Annem çıktığında saat 10'u geçmişti. Ben de Tom'u arayıp Daniel'ın bütün hafta sonu boyunca hiç aramadığına dair korkunç haberi verdim ve Jude'la Sharon'ın birbirine tamamen zıt öğütleri hakkındaki düşüncesini sordum. Tom ikisini de dinlememem, flört etmemem, nutuk çekmemem, sadece ulaşılmaz, umursamaz bir buz kraliçesi olmam gerektiğini söyledi. Ona göre bütün erkekler kendilerini altlarındaki ve üstlerindeki kadınlarla birlikte bir merdivenin üzerinde gibi görürlermiş. Bir kadın eğer erkeğin altındaysa, onunla yatmak istiyor veya peşinden koşuyorsa, erkek o kadının etrafındaki erkeklerden biri olmak istemezmiş. Bu düşünce tarzı beni çok fazla rahatsız ediyor ama Tom salaklaşmamamı ve eğer Daniel'ı seviyorsam ve kalbini kazanmayı istiyorsam onu görmezden gelmem ve ona karşı alabildiğince uzak ve soğuk durmak gerektiğini söyledi. Sonunda gece yarısı kafam karışmış bir halde yattım ama gece boyunca babamın telefonlarıyla tam 3 kez uyandım. Seni seven biri olduğunda kalbinin üzeri bir battaniye ile örtülüymüş gibi oluyor dedi. Ve o battaniye alındığında konuşmayı bırakıp ağlamaya başladı. Ona göre işler yolunda girene kadar kalacağı Alkombrilerin bahçesindeki ninelerinden kalma evden arıyordu. Birden her şeyin tersine döndüğünü, annemle babamın bana bakması gerekirken benim onlara baktığımı ve bunun anormal ve yanlış bir şey olduğunu fark ettim. Ben o kadar yaşlı değilim ki. 6 Mart Pazartesi, 56.3 kilogram. Çok iyi. Rejim yapmanın durmadan tartılmak olmadığını öğrendim. Erkeğin kalbine giden yolun güzellikten, seksten veya karakterden değil, ona karşı ilgisiz görünebilmekten geçtiğini ısrarla iddia edebilirim. İşte bütün gün Daniel denen herifle hiç ilgilenmedim ve çok meşgulmüş gibi göründüm. Mesaj sinyali bütün gün yanıp durdu ama ben büyük bir baskı altındaki çok önemli ve nefes kesen biriymişim gibi iç çekerek saçımı bir o yana bir bu yana savurup durdum. Günün sonunda da bir okulun kimya laboratuvarında gerçekleşen bir mucizeyi, fosfor, turnasol veya onun gibi bir şeyle yapılan deneyim keşfeder gibi birdenbire mesaj sinyalini gördüm. Daniel gün boyunca beni izleyip imalı bakışlar fırlattı. Sonunda Perpetua bir ara dışarı çıkınca masama doğru yürümeye başladı. Tam önümde durdu ve "Jones, seni muhteşem yaratık. Neden beni görmezden geliyorsun?" diye mırıldandı. Bir anlık duygu ve coşku seliyle Tom, Jude ve Shazer'ın birbiriyle alakasız teorilerini yumurtlayacaktım ki şans yüzüme güldü ve telefonum çaldı. Ona üzgün olduğumu belirten bir şekilde baktım ve telefonu açtım. Bu arada koşar adımlarla Perpetua daldı içeriye. "Aa Daniel şimdi," diye böğürerek geçerken poposuyla masanın üzerindeki kağıt yığınına çarptı. Sonra da onu yanımdan alıp götürdü ama bu işime yaradı çünkü arayan Tom'du. Bana buz kraliçesini oynamaya devam etmem gerektiğini hatırlattı ve kendimi güçsüz hissettiğimde tekrarlamam için bana bir mantra verdi. "Uzak dur, ulaşılmaz buz kraliçesi. Uzak dur, ulaşılmaz buz kraliçesi." 7 Mart Salı, 59.2 kilogram. Mı, 59 kilogram mı, yoksa 59,5 kilogram mı? Alkol 0, sigara 20, kalori 1500, kazı kazan 6, kötü. 9.00. Nasıl oldu da gece yarısından beri 1,5 kilo aldım? Yatarken 59.2 kilogramdım. Saat 4'te 59 kilogram, kalktığımda 59,5 kilogram. Uyurken kilo kaybetmeyi anlayabilirim, buharlaşabilir ya da tuvalete aktarılabilir ama yattığın yerde kilo almak nasıl bir şeydir? Yiyecekler bir araya geldiğinde kimyasal bir reaksiyona uğrayıp ağır, yoğun ve katı yağlara dönüşüyor olabilir mi? Şişmanlamış gibi görünmüyorum. 89 kotumun fermuarını değilse bile düğmesini kapatabiliyorum. Belki de vücudum küçülüyordur ama yoğunluğu artıyordur. Bu vücut geliştirmeyle uğraşan kadınlarda oluyor ve beni hasta ediyor. Yediğin her şeyi dürüstçe yaz ve diyete bağlı kalıp kalmadığını gör diyen Jude'u arayacağım ve diyetin başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyeceğim. İşte listem. Kahvaltı. Çörek. Scarsdale diyetindeki bir tosta ufak çaplı bir değişiklik. Mars bar. Scarsdale diyetindeki yarım greyfurta ufak çaplı bir değişiklik. Ara öğün. 2 muz, 2 armut. Scarsdale'in havuçlarına dayanamadığım fakat aynı zamanda açlıktan ölmek üzere olduğum için F planını uyguladım. 1 kutu portakal suyu. Antiselülit taze besin diyeti. Öğlen. Patates. Scarsdale vejeteryan diyeti ve yulaf ezmesi. Ot diyeti. Çörek ve Mars bar ufak bir sapma dışında sabah ve arada yediklerimin hepsi alkalik olduğundan bu nişastalı şeyleri yemek iyi oldu. Akşam 4 bardak şarap, balık ve cips. Scarsdale diyeti ve ot diyeti. Protein, 1 tiramisu, nane. İşedim. Şunu fark ettim ki canının istediğini yiyip onu bir diyete uyarlamak çok kolay ve aslında diyetler birbirine karıştırılmak için değil, kurallarına uymak için vardır. Şu çikolatalı ay çöreğini yer yemez benim de yapacağım bu olacak. 14 Mart Salı. Felaket, büyük felaket. Tom'un buz kraliçesi taktiğini uygulayarak ulaştığım başarı öyle başımı döndürdü ki iyice abartıp Jude'un taktiğini uygulamaya, Daniel'ı ona güvendiğime, bana ihtiyacı olduğunda yanında olacağıma ve nedensiz yere onu terk etmeyeceğime inandırmak için tekrar onunla mesajlaşmaya başladım. Buz kraliçesi ve erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten yaklaşımı bir ara öyle başarılı olmuştu ki bu sabah Daniel kahve makinesini geçerek bana doğru yaklaştı ve gelecek hafta sonu Prag'a gelir misin dedi. Ne? Şey, bu hafta sonundan sonraki hafta sonundan mı bahsediyorsun? Evet, gelecek hafta sonu dedi yüreklendirici, biraz da korumacı bir edayla. Bana İngilizce konuşmayı öğretiyormuş gibi bir hali vardı. Sarhoşluk içinde buz kraliçesini bir anda unutup, ah evet memnuniyetle dedim. Arkasından gelip öğlen yemeğini köşedeki yerde yemek isteyip istemediğimi sordu. Kimse bir şeyden şüphelenmesin diye binanın dışında buluşmaya karar verdik. Her şey gizli saklı ve acayip heyecan vericiydi. Tabii pub'a doğru yürürken, dinle Bridge, gerçekten çok üzgünüm ama bir hata yaptım diyene kadar. Neden, ne dedim ve daha bunu söylerken annemi hatırlayıp acaba efendim mi demeliydim diye düşündüm. Gelecek hafta sonu Prag'a gidemem. Sana böyle bir şey teklif ederken aklımdan ne geçiyordu bilmiyorum. Belki bunu başka bir zaman yaparız. Kafamın içinde bir siren uğuldamaya ve ortasında Sharon'ın kafasının bulunduğu, üzerinde aşağılık aşağılık diye bir yazının gidip geldiği neon ışıklı büyük bir tabela yanıp yanıp sönmeye başladı. Öfke dolu bakışlarımı yüzüne dikip kaldırımın ortasında öylece kala kaldım. Ne oldu? Dedi zevke gelmiş bir halde. Çok sıkıldım senden dedim öfkeyle. Daha eteğimi çıkarmaya çalıştığın zaman birine bağlanmaktan korkan aşağılık tırsıklarla işim olmadığını açıkça belirtmiştim. Seninle flört etmeye devam etmek büyük bir aptallıktı. Benimle yat, sonra bir telefon bile etme, bir de üstüne hiçbir şey olmamış gibi davran. Bana Prag'a gitmeyi sırf istediğin zaman benimle yatacağından emin olmak için mi teklif ettin? Sanki bir çeşit merdivenin farklı basamakları üzerindeymişiz gibi. Merdiven mi? Dedi Daniel. Ne merdiveni? Kapa çeneni diye çıkıştım ters ters. Saatin saatine uymuyor. Ya benimle birlikte ol ve bana doğru düzgün davran ya da beni kendi halime bırak. Söylediğim gibi korkaklarla ilgilenmiyorum. Bu hafta senin neyin var? Önce Hitler gençliğinin buzdan bakireleri gibi beni görmezden geliyorsun. Sonra bir aşk kediciğine dönüşüp bilgisayarın üzerinden yatağıma gel değilse bile gel diyen gözlerle beni süzüyorsun. Şimdi de birdenbire Jeremy Paxman'a dönüşüyorsun. David Attenborough'un belgesellerindeki kavga etmek üzere olan Afrikalı hayvanlar gibi olduğumuz yere mıhlanmış halde birbirimize baktık. Sonra Daniel birden topuğunun üzerinde döndü ve beni sokak ortasında şaşkın ve sersem bir halde öylece bırakarak pub'a doğru uzaklaştı. Ofise döndüm, tuvalete dalıp kapıyı kilitledim ve oturup deli gibi kapıya bakıp durdum. Allah'ım! 17.00. Ha ha ha! Harika hissediyorum. Kendimi seviyorum. İş çıkışı Sharon, Jude ve Tom'la Cafe Rouge'da buluşarak olağanüstü durum zirve toplantılarımızdan birini gerçekleştirdik. Daniel'la ilgili gelişmelerden hepsi memnundu çünkü her biri onun tavsiyesine uyduğumu düşünüyordu. Ayrıca Jude, radyoda yapılan bir araştırmaya göre 2000'li yıllara girildiğinde her üç kişiden birinin bekar olacağını duymuştu ve bu bizim zavallı hilkat garibeleri olmadığımızı kanıtlıyordu. Chaser gürültülü bir kahkaha patlattı ve üçte biri mi, onda dokuz demek daha uygun dedi. Ona göre erkekler sözü meclisten dışarıymış, Tom, feci derecede geri kalmışlarmış ve yakında kadınlar sırf seks için onları alıp beslemeye başlayacaklarmış. Büyük ihtimalle artık ev halkından da sayılmayacaklarmış çünkü kadınlar onlara kulübelerde bakacaklarmış. Neyse, sonuçta kendimi çok güçlü hissediyorum. Bu harika. Birazdan da Susan Faludi'nin Blacklash'ini okusam daha iyi olacak. 05.00. Allah'ım, Daniel'ı düşündüğümde çok mutsuz oluyorum. Onu seviyorum. 15 Mart Çarşamba. 57.2 kilogram. Alkol 5. Utanç verici. Şeytan sidiği. Sigara 14. Şeytan otu. Doğum günümde bırakacağım. Kalori 1795. Of, çok bezgin bir şekilde uyandım. Her şeyden kötüsü doğum günüme sadece 2 hafta kaldı. O gün geldiğinde benim dışımda herkes ukala evlilere dönüşüp zırt pırt çocuk peydahlarken, köşeyi dönüp yüz binlerce pound biriktirip yatırımlar yaparken, benim bir yılı daha amaçsız ve sevgilisiz, çarpık ilişkiler ve profesyonelce bir monotonluk içinde kariyer yaparak geçirdiğim gerçeğiyle yüz yüze geleceğim. Son günlerde ayna karşısında yüzümü inceleyip duruyorum. Yeni kırışıkların merhabalarıyla karşılaşınca da çileden çıkıyorum. Çaresizlik içinde herkesin yaşını öğrenmeye çalışıp örnek olacak birini arıyorum. Jane Seymour 42'sinde ve 30'lu yaşlara geldiğinde bir gün hiç uyarılmadan aniden üzerine yağlı ve kırış kırış bir elbise geçirdiğini, koluna bir alışveriş çantası taktığını, saçına perma yaptırdığını ve yüzünün o biçim çöktüğünü fark edersin. Korkusuyla savaşıyorum. Joanna Lumley ve Susan Sarandon üzerinde yoğunlaşmaya çalışsam daha iyi olacak galiba. Ayrıca doğum günümü nasıl kutlayacağım konusunda endişeliyim. Evimin küçük oluşu ve hesap bakiyen bir parti vermem olasılığını ortadan kaldırıyor. Belki akşam yemeğinden oluşan küçük bir parti verebilirim ama o zaman da doğum günümü kölelik ederek geçirmiş olurum ve geldikleri andan itibaren bütün misafirlerden nefret ederim. Hep birlikte dışarıda yemek yenilebilir ama o zaman da sırf ben doğum günümü kutlayacağım diye bencilce davranıp herkesin aptal bir gece için bir sürü para harcamasına sebep olduğum için kendimi suçlu hissederim. Hepsinin hesabını ödeyecek kadar param da yok. Allah'ım ne yapacağım peki? Keşke normal insanlar gibi doğmak yerine İsa gibi aynı olmasa da benzer bir şekilde birden ortaya çıksaydım da doğum günümü kutlamak zorunda kalmasaydım. 2000 yıldır dünyanın her yerindeki birçok insanın onun doğum gününü kutlama zahmetine girişmesine sebep olduğu için muhtemelen duyduğu utançtan dolayı İsa'ya sempati duyuyorum. Gece yarısı. Aklıma doğum günüyle ilgili çok iyi bir fikir geldi. Herkesi kokteyl ve belki de Manhattan içmek için eve davet edeceğim ve onlara bir yüksek sosyete mensubu gibi hizmet edeceğim. Eğer arkasından yemeğe çıkmak isterlerse hep birlikte çıkarız. Yalnız Manhattan'ın ne olduğu konusunda pek kesin bir fikre sahip değilim. Olsun, bir kokteyl kitabı alırım. Aslında almasam da olur. 16 Mart Perşembe. 57.650 kilogram. Alkol 2, sigara 3, çok iyi. Kalori 2140 ama çoğu meyve. Parti için davetli listesi hazırlamakla geçirilen dakikalar 237. Kötü. Ben, Jude, Tom, Magda, Simon, Rebecca, Winnie, Joanna, Shazer, Alçak Richard, Jerome, Jeremy, Martin, Cosmo, Daniel, Perpetua, ve Hugo. Yo hayır. Hayır hayır. Ne edeceğim ben? 17 Mart Cuma. Az önce Tom'u aradım. Akıllıca konuştu ve bu senin doğum günün. Sadece ve sadece kendi istediğin insanları davet etmelisin dedi. Ben de sadece aşağıdakileri davet edeceğim. Shazer, Jude, Tom, Magda ve Jeremy ve yemeği kendim hazırlayacağım. Planımı anlatmak için Tom'u bir daha aradım ve ya Jerome dedi. Ne? Jerome? Ama demiştik ki sadece kendi diye başlamıştım ki istediğim kelimesini kullanırsam Tom'un katlanılmaz, ukala erkek arkadaşını istemediğim ya da ondan hoşlanmadığım anlamının çıkacağını fark ettim ve cümlemi yarıda kestim. Aa dedim kırdığım potu toparlamaya çalışarak. Senin Jerome'yi mi diyorsun? Jerome senin küçük budalan. O tabii ki davetli ama Jude'un alçak Richard'ını ve Winnie'yi davet etmemek doğru olur mu dersin? Winnie daha geçen hafta beni doğum gününe çağırmıştı. Haberi bile olmaz. Kimlerin geleceğini Jude'a söylediğimde "Oo, demek eşlerimiz de getiriyoruz" dedi. Bu alçak Richard'ın da partiye katılacağı anlamına geliyordu. Ayrıca bu durumda liste 6 kişiyle de kalmıyor çünkü artık Michael'ı da çağırmak zorundayım. Neyse sanırım 9 kişi fena olmaz ya da 10 idare eder. Arkasından Sharon aradı. Burnumu sokmuş olmak istemem ama az önce Rebecca'yı gördüm ve senin doğum gününe gelip gelemeyeceğini sordum. Acayip bozuldu. Yo hayır Rebecca ve Martin'i de davet etmek zorundayım şimdi. Ama bu Joanna'yı da davet etmem gerektiği anlamına geliyor. Yemeği kendi ellerimle hazırlayacağımı da söylemiş bulundum. Şimdi dışarıda yiyelim desem hem aptallık hem de kabalık etmiş olurum. Hay Allah. Az önce eve geldim ve Winnie'nin hafif kırgın bir sesle telesekreterime bıraktığı notla karşılaştım. Cosmo ve ben bu yıl doğum gününde ne yapacağını merak ettik. Bizi arar mısın? Galiba doğum günümü 16 kişi için yemek hazırlayarak geçireceğim. 18 Mart Cumartesi. 56.750 kilogram. Alkol 4. Sıkıldım artık. Sigara 23. Çoğu 2 saat içinde içildi. Çok kötü. Kalori 3827. İğrenç. 14.00. Tam da ihtiyacım olan şeydi. Annem evimi bastı. Geçen haftaki bütün yaz saz çalıp şarkı söyleyen Ağustos böceği hikayesini tamamen unutmuş gibiydi. Aman Allah'ım, dedi nefes nefese dairemin içine süzülüp mutfağa doğru yol alırken. Hayatım, kötü bir hafta mı geçirdin yoksa başka bir şey mi oldu? Berbat görünüyorsun. Hatta 90 yaşındaymış gibi görünüyorsun. Her neyse, bir bakalım ne oldu. Elimde çaydanlıkla bana döndü ve göz kapaklarını zarifçe aşağı indirdi. Sonra da Bonnie Langford'un tap dance'e başlamadan önce yaptığı gibi ışıltılı gözlerle yukarıya baktı. Ne, diye omurdandım. Ben artık bir TV sunucusuyum. Alışverişe çıkıyorum. 19 Mart Pazar. 56.3 kilogram. Alkol 3, sigara 10, kalori 2465 ama çoğu çikolata. Hey yo, doğum gününe dair olumlu bir bakış açısı. Biraz önce Jude'la son günlerde okuduğu ilkel kültürlerdeki dini bayram ve törenler üzerine yapılmış bir kitap hakkında konuştuk. Artık mutlu ve huzurluyum. Evimin 19 kişiyi ağırlamak için küçük olduğu, burada o kadar insan için yemek pişirilemeyeceği ve en doğru şeyin süslenip büslenip altın bir kredi kartı olan bir seks tanrıçası tarafından lüks bir restoranta götürülmek olduğu düşüncesinin yüzeysel ve yanlış olduğunu fark ettim. Bunun yerine arkadaşlarımın büyük, sıcacık bir Afrika ya da Türk ailesi olduğunu farz edeceğim. Bizim kültürümüz dış görünüşe, yaşa ve statüye çok fazla önem veriyor. Asıl önemli olan sevgi. Bu 19 kişinin her biri benim arkadaşım ve evime beni yargılamak için değil, doğum günümü basit ve samimi bir akşam yemeğiyle kutlamak için geliyorlar. Onlar için shepherd's pie pişireceğim. İngiliz ev yemeği. Üçüncü dünya ülkeleri stilinde etnik, sıcak ve muhteşem bir aile partisi olacak. 20 Mart Pazartesi. 57.2 kilogram. Alkol 4, havaya girmek için. Sigara 27. Ama bırakmadan önceki son günüm. Kalori 2455. Shepherd's Pie'a hoş bir hava katmak için kömürde pişmiş Belçika Frank salatası, Roquefort ve kızarmış Chorizo ile servis yapmaya karar verdim. Hiç denememiştim ama kolay olacağından emindim. Arkasından da Grand Marnier suflesi ikram edeceğim. Doğum günümün gelmesini iple çekiyorum. Usta bir aşçı ve iyi bir ev sahibesi olduğumu düşünmelerini istiyorum. 21 Mart Salı, doğum günü. 57.2 kilogram. Alkol 9, sigara 42, kalori 4295. Sınırı doğum günümde aşamayacağım da ne zaman aşacağım? 18.30. Devam edemeyeceğim. Az önce mutfak zemininin kıyma ve patates püresi dolu tabaklarla kaplı olduğunu unutarak ayağımdaki yeni siyah süet ayakkabılarla patates püresi dolu bir tencerenin içine daldım. Saat 18.30 oldu bile. Cullen's'a gidip Grand Marnier suflesi için gereken malzemeleri ve diğer unuttuğum şeyleri almalıyım. Aman Allah'ım. Birden gebelik önleyici jelin küvetin kenarında kalmış olabileceğini hatırladım. Ayrıca sincap şeklindeki salak saklama kaplarını ve Cemi'nin gönderdiği üzerinde küçük kuzu resimleri olan ve mutlu yıllar, bir bakalım hangisi sensin, içinde de tepenin arkasındaki yazan kartı da saklamalıyım. Program. 18.30 alışverişe gitme. 18.45 malzemelerin bir kısmını unutarak geri dönme. 18.45 7 Shepherd's Pie hazırlayıp fırına verme. Allah'ım, umarım güzel olur. 19.00 19.04 Grand Marnier'ı hazırlama. Sanırım tadına bakacağım. Ne de olsa doğum günüm. 19.05 19.10 Grand Marnier nefis. Pasaklı diye dilden dile dolaşmamak için tabakları, çatal, bıçak ve kaşıkları kontrol edip özenli bir şekilde masaya dizme.